Ayrım 32.
Fabris tutukluluğunun o üçüncü gününde öfkeden kudurdu ama sadece Clelia'nın yeniden geldiğini görememiş olmakta. Tüh, Allah kahretsin, ona kendisini sevdiğimi söylemeliydim diye yazıklanıyordu. Çünkü sonunda bunu akıl edebilmişti. Yo, hayır, cezaevini düşünmeyip Rahip Bilanes'in kehanetini yalancı çıkarmam sadece ruh yüceliğinden değil. Bu kadar onur bana ait değil. Elimde olmadan jandarmalar beni muhafız birliğine götürürlerken Clelia'nın bana yönelttiği o tatlı acıma bakışını düşünüyorum hep. O bakış bütün geçmiş yaşamımı silip götürdü. Böyle bir yerde bu kadar tatlı bakışlar bulacağımı bana kim söylerdi? Hem de tam bakışlarımın Barbo'nun suratı ve yönetici sayın generalinkiyle kirlendiği bir anda. O aşağılık yaratıkları ortasında gökyüzü görünüverdi ansızın. Güzelliği sevmemek, onu yeniden görmeye çalışmamak elimde mi? Yo, hayır, cezaevinin beni boğduğu bütün o küçük aşağılamalara ilgisiz kalışım ruh yüceliğinden değil. Fabris'in düşlemi bütün olasılıkları hızla gözden geçirerek en sonunda serbest bırakılma olasılığına geldi. Hiç kuşkusuz, düşesin dostluğu benim için mucizeler yaratacaktır. Ne yapalım, ben de özgürlük için sana yarım ağızla teşekkür ederim. Bu yerler geri gelinen yerlerden değil, cezaevinden çıkınca bizim gibi toplumlarımız da ayrı olunca bir daha Clelia'yı hiç göremem. Şimdi aslında ararsak cezaevinin bana ne gibi bir kötülüğü dokundu ki, Clelia öfkesiyle beni üzmeme alçak gönüllülüğünde bulunsa Tanrı'dan başka ne isteyebilirim ki? Güzel komşusunu göremediği o gün akşamı Fabris'in aklına parlak bir fikir geldi. Cezaevine girdiklerinde bütün tutuklulara dağıtılan tesbihin demir haçıyla pancuru delmeye başladı. Hem de başarıyla. İşe koyulmadan önce kendi kendine, belki de bu büyük bir sakınımsızlık dedi. Marangozlar benim önümde, yarından tezi yok, kendi yerlerini boyacı ustaların alacağını söylememişler miydi? Pencerenin pancurunu delmiş görürlerse bu boyacılar ne demezler ki? Ama ben de bu ihtiyatsızlıkta bulunmazsam yarın onu göremem ki. Nasıl? Kendi kabahatim yüzünden bütün gün onu göremeyecek miyim? Üstelik de benden öfkeli ayrılmışken. Fabris'in ihtiyatsızlığı ödülünü aldı. 15 saat çalıştıktan sonra genç adam Clelia'yı gördü. Ve büyük bir mutlulukla da genç kız onun tarafından görüleceğini hiç aklına getirmediğinden uzun zaman hiç kımıldamadan gözlerini o kocaman pancurun üzerine dikip öylece durdu. Fabris onu bakışlarındaki en tatlı acımanın işaretlerini rahatça okuyacak zamanı bol buldu. Ziyaretinin sonunda hatta hiç kuşkusuz dakikalarca durup pencereyi seyretmek uğruna kuşlarının bakımını bile savsaklıyordu. Genç kızın ruhu son derece allak bullaktı. Hep düşesi düşünüyordu. Onun sonsuz felaketine çok acıyordu. Bununla birlikte de ondan nefret etmeye başlıyordu. Clelia ansızın huyunu değiştiren derin üzüntüye pek bir anlam veremiyordu. Kendi kendine kızıyordu. O ziyaret sırasında Fabris 2-3 kez pancuru sabırsızlıkla sarsmaya çalıştı. Clelia'ya kendisini gördüğünü belli etmediği sürece mutlu olamayacakmış gibi geliyordu ona. Bununla birlikte eğer kendisini bu kadar kolaylıkla gördüğümü bilseydi, o çekingen ve ihtiyatlı huyuyla hiç kuşkusuz bakışlarımdan kaçardı diye düşündü. Fabris ertesi gün çok daha mutlu oldu. Aşk en önemsiz şeylerle onu mutlu ediyordu. Genç kız üzgün üzgün o kocaman pancura bakarken Fabris demir haçın açtığı delikten küçük bir demir parçasını geçirmeyi başardı ve genç kızın kuşkusuz anladığı işaretler yaptı. Ya da en azından Clelia Fabris'in söylemek istediklerini anladı. Buradayım ve sizi görüyorum. Bunu izleyen günlerde Fabris'in talihi ters döndü. Koskocaman pancurdan el kadar bir tahta parçası çıkartmak istiyordu. Bunu istediği zaman yerine koyup çıkaracaktı. Böylece de görüp görülecekti. Yani hiç değilse işaretlerle ruhunda olup bitenlerden söz etme olanağını elde edecekti. Ne var ki saatinden çıkarıp tesbihin haçıyla çentiklendirdiği zemberekten imal ettiği çok kusurlu küçük testlerin çıkardığı gürültü Grillo'yu kaygılandırıyordu. Adam gelip uzun saatler Fabris'in odasında kalıyordu. Doğruyu söylemek gerekirse her türlü haberleşmeyi engel olan özdeksel zorluklar arttığı oranda Clelia'nın sertliği azalırmış gibi geliyordu Fabris'e. Kendisi o çelimsiz tel çubuğun yardımıyla orada bulunduğunu belli etmeye çalıştığı sırada Clelia'nın artık gözlerini indirmediğini ya da kuşlara bakarmış gibi yapmadığını çok iyi gördü. Fabris bir de genç kızın saat tam 11'i çeyrek geçeyi çaldığı anda kesinlikle kuşhaneye girdiğini büyük bir zevkle görüyordu. Hemen hemen böylesine şaşmaz bir titizliğin nedeni olduğu inancıyla kurumlanmaya bile başlamıştı. Neden? Bu düşünce hiç de akla yakın görünmüyordu. Ne var ki aşk gözle görülmeyen ince ayrıntıları gözlemler ve bundan bitmez tükenmez sonuçlar çıkarır. Söz gelimi, Clelia neredeyse kuşhaneye girer girmez tutukluyu artık hemen görmemeye başladığı zamandan beri gözlerini onun penceresine çeviriyordu. Parma'da artık hiç kimsenin Farbis'in pek yakında idam edileceğinden kuşkusu kalmadığı o uğursuz günlerdeydi. Bunu sadece kendisi bilmiyordu. Ama bu korkunç düşünce Clelia'nın hiç aklından çıkmıyordu. Onun için Farbis'e gösterdiği fazla ilgiden kendini ne diye suçlayacaktı ki? Genç adam nasıl olsa ölecekti. Hem de özgürlük davası uğruna. Çünkü doğrusu ya, bir soytarıya indirdiği bir kılıç darbesi yüzünden bir Del Dongo'nun idam edilmesi çok saçma bir şeydi. Doğruyu söylemek gerekirse o sevimli genç adam başka bir kadına bağlıydı. Clelia son derece üzgündü. Hem de Farbis'in yazgısına gösterdiği ilginin türünü kendine belli etmiyordu. Hiç kuşkusuz onu idama götürürlerse ben de bir manastıra kaçarım ve bir daha dünyada o saray sosyetesinde görünmem. Bu bana dehşet veriyor. Kibar katiller diye düşünüyordu. Fabris'in tutuklandığının 8. günü Clelia'yı çok utandıracak bir şey oldu. Üzüntülü düşüncelerine gömülmüş, gözlerini tutuklunun penceresini gizleyen pancura dikmiş bakıyordu. Fabris o gün orada bulunduğunun en küçük bir işaretini vermemişti. Ansızın avuç içinden biraz daha büyük bir küçücük pancur parçası çekiliverdi. Fabris genç kıza neşeyle baktı. Clelia onun kendisine selam veren gözlerini gördü. Genç kız bu hiç beklemediği olaya dayanamadı. Çabucak kuşlarına doğru dönüp onların bakımıyla uğraşmaya başladı. Ama eli ayağı o kadar titriyordu ki hayvancıkları dağıttığı suyu yerlere döküyordu. Farbis de genç kızın heyecanını çok iyi görebiliyordu. Clelia bu duruma daha fazla dayanamadı, koşarak kaçmaya karar verdi. O gün Farbis'in yaşamının en güzel anı oldu. Eğer o dakikada kendisine özgürlüğü sunsalardı ne büyük bir coşkuyla bunu yüz geri ederdi. Ertesi gün Düşes'in büyük bir umutsuzluk, karamsarlık günü oldu. Kentte herkes Farbis'in idam edileceğini kesin gözüyle bakıyordu. Clelia içinde olmayan bir sertliği ona gösterme cesaretini kendinde bulmadı. Kuşhanede tam 1,5 saat kaldı. Farbis'in yaptığı bütün işaretlere baktı. Sık sık da hiç değilse en şiddetli ve en iştenlikli ilgi ifadesiyle karşılık verdi. Clelia arada sırada gözyaşlarını ondan gizlemek için pencereden uzaklaşıyordu. Genç kızın kadın zarafeti, kullanılan dilin eksikliğini çok şiddetle hissediyordu. Eğer konuşabilselerdi, Farbis'in düşesi olan duygularının niteliğini nice değişik yöntemlerle tahmin etmeye uğraşırdı ki, artık Clelia'nın hiç kuşkusu kalmamıştı. Bayan Sanseverina'dan öylesiye nefret ediyordu. Farbis bir gece halasını ciddi olarak düşünmeye başladı. Onu gözün önüne getirmekte zorluk çekti. Ondan kendisine kalan anı tamamıyla değişmişti. O anda Farbis'in gözünde halası 50 yaşındaydı. Genç adam coşkuyla, ''Ulu Tanrım'' diye haykırdı. ''Ne akıllık etmişim de ona kendisini sevdiğimi söylememişim.'' Artık onu nasıl o kadar güzel bulduğunu hemen hemen anlayamaz duruma gelmişti. Bu bakımdan küçük Marietta onda daha az hissedilir bir değişme etkisi yapıyordu. Zaten Farbis Marietta'ya duyduğu sevgide ruhunun bir katkısı bulunduğunu hiçbir zaman düşünmemişti. Oysa ruhunun bütünüyle düşese ait olduğunu sık sık aklından geçirmişti. A.. düşesiyle Marietta onda şimdi bütün çekiciliği güçsüzlüğünde ve masumiyetinde olan iki genç kumru etkisi yapıyordu. Oysa Clelia Conti'nin yüce hayali bütün ruhunu zapt ederek Fabris'e adeta dehşet veriyordu. Fabris yaşamının ebedi mutluluğunun kendisini cezaevi müdürünün kızını da hesaba katmaya zorlayacağını ve kendisini insanların en mutsuzu yapmanın da onun elinde olduğunu çok iyi hissediyordu. Her gün onun yanında bulduğu o bir tür garip ve tadına doyulmaz yaşamın kendi istencinin dışında bir geçici hevesle ansızın sona erdiğini görmekten ölesiye korkuyordu. Bununla birlikte Clelia, Fabris'in 2 aylık cezaevi yaşamını mutlulukla doldurmuştu bile. General Fabio Conti'nin haftada tam 2 kez gidip prense, tutuklu Del Dongo'nun hiçbir canlı yaratıkla konuşmadığını ve bütün ömrünü en derin umutsuzluğun içinde ya da uykuda geçirdiğini ateistlerinin namusum üzerine yemin edebilirim dediği günlerdi bunlar. Clelia günde 2-3 kez kuşlarını görmeye geliyordu, kimi zaman uzun süre kalıyordu. Eğer Fabris onu bu kadar sevmeseydi, sevildiğini anlardı. Ne var ki o bakımdan öldürücü kuşkuları vardı. Lilya kuşhaneye bir piyano koydurmuştu. Çalgısının sesinin orada bulunduğunu bildirmesi ve pencerelerin altında gezinen devriyeleri meşgul etmesi amacıyla tuşlara vururken bir yandan da gözleriyle Fabris'in sorularını yanıtlıyordu. Genç kız sadece bir tek konuda yanıt vermiyordu. Hatta kimi zamanlar kaçıyor, bütün gün görünmüyordu. Bunlar Fabris'in işaretlerinin itirafını anlamanın pek kolay olduğu duygularını belirttiği anlardı. Clelia bu noktada çok acımasızdı. Böylece oldukça küçük bir kafesin içine sımsıkı kapatılmış olmasına karşın Fabris'in çok meşgul bir yaşamı vardı. Bütün ömrünü şu pek önemli sorunun çözümünü aramakla geçiriyordu. Acaba beni seviyor mu? Durmadan yinelenen ama aynı zamanda da durmadan kuşkulanılan binlerce gözlemin sonucu şuydu. İsteyerek yaptığı bütün devinimler hayır diyor ama gözlerinin istenç dışı olan hareketi beni sevmeye başladığını itiraf edermişe benziyor. Clelia hiçbir zaman bir itirafta bulunma zorunda kalmayacağını pek umuyordu. İşte bu tehlikeyi uzaklaştırmak içindir ki Fabris'in kendisine defalarca yinelediği bir ricayı aşırı bir öfkeyle yüz geri etmişti. Zavallı tutuklunun kullandığı çarelerin zavallılığı görünüşe göre Clelia'yı daha çok acındırmış olmalıydı. Fabris sobasının içinden pek değerli bir buluş gibi çıkardığı bir kömür parçasıyla avucuna çizdiği harfler aracılığıyla haberleşmek istiyordu. Sözcükleri birbiri peşinden harflerle oluşturdu. Bu buluş kesin şeyler söylemeyi sağlayacağı için konuşma olanaklarını artırdı. Fabris'in penceresi Clelia'nınkinden yaklaşık 25 ayak kadar uzaktaydı. Yönetmenin sarayının önünde gezinen devriyelerin başının üzerinden konuşmak çok tehlikeli olabilirdi. Fabris sevildiğinden kuşkuluydu. Aşk konusunda bir parça deneyimli bulunsaydı, içinde en ufak bir kuşku kalmazdı. Ama kadınlar hiçbir zaman onun gönlünü işgal etmemişti. Zaten eğer bilseydi kendisini derin bir üzüntüye düşürecek bir gizden hiç haberi yoktu. Clelia Conti ile sarayın en zengin adamı Crescenzi Markisi'nin evlenmesi söz konusu ediliyordu. 19. Bölüm. General Fabio Conti'nin Başbakan Mosca'nın meslek yaşamının tam ortasına gelip yerleşen ve düşeceğini haber vermişe benzeyen sıkıntılar nedeniyle adeta çılgınlığa varan yükselme hırsı onu kızıyla şiddetli kavgalara sürüklemişti. Durmadan hem de öfkeyle eğer en sonunda bir seçim yapmaya karar vermezse geleceğini tehlikeye atacağını yineliyordu ona. 20 yaşını çoktan geçmişti. Artık kesin bir karar vermesinin zamanı gelmişti. Onun bu acımasız durumu nihayet sona ermeliydi. Çünkü bu mantıksız inadı generali de yalnızlığa sürüklüyordu vesaire. Clelia önceleri bu her anki öfke nöbetlerinden kurtulmak amacıyla kuşhaneye sığınmıştı. Oraya ancak son derece kullanışsız ve küçük bir merdivenden geçerek varılabiliyordu. Bacaklarındaki damla hastalığı hapishane müdürü için önemli bir engel oluşturuyordu. Birkaç haftadan beri Clelia'nın ruhu öylesine allak bullak, ne isteyeceğini kendisi de o kadar bilmiyordu ki babasına kesin bir söz vermemekle birlikte hemen hemen bağlanmış gibiydi. General gene o öfke nöbetlerinin birinde onu Parma'nın en kasvetli manastırlarından birinde can sıkıntısından patlamaya göndermesini pekala bileceğini haykırmıştı. Bir karar verinceye kadar onu orada pinekleteceği tehdidini savurmuştu. Siz de biliyorsunuz ki çok soylu bir aileden olmakla elimize topu topu 6.000 franklık bir gelir geçiyor. Oysa Crescenzi Markisi'nin varlığı yılda 100.000 ekünün üstüne ulaşıyor. Onun son derece iyi huylu olduğuna bütün saray ağız birliği ediyor. Hiçbir gün hiç kimsenin yakınmasına neden olmadı. Genç prensin çok iyi gözle gördüğü pek yakışıklı bir adam. Bakın bir kez daha yineliyorum, onun iltifatlarını yüz geri etmek için insanın zincire vurulacak kadar zırdeli olması gerekir. Bu geri çevirme ilki olsa belki katlanabilirdim ama küçük bir aptal olduğumuz için yüz geri ettiğiniz 5. ya da 6. talip bu. Hem de sarayın en önde gelenleriydi hepsi de. Yarım aylıkla beni işten atsalar sizin haliniz ne olur? Bakanlık için sık sık adı geçen benim herhangi bir ikinci kata sığındığımı görselerdi. Düşmanlarımın sevinçten etekleri zil çalardı. Onlar için ne büyük bir utku olurdu bu. Hayır, hayır işte bir hayli zamandan beri iyiliğim bana bir Kassandra rolü oynatıyor. Size aşık olma, çeyizsiz çimensiz sizinle evlenme ve size 30.000 franklık bir gelir sağlama iyiliğini gösteren şu zavallı Crescenzi Markizine karşı herhangi bir geçerli itiraz gösterin bana. Hiç değilse ben o gelirle bir konut edinebilirim. Aklı başında bir şeyler söyleyin bana, yoksa tüh Allah. 2 ay sonra onunla evleneceksiniz. Bütün bu konuşmada tek bir sözcük Lele'yi derinden etkilemişti. Bu da manastıra kapatılma tehdidiydi. Dolayısıyla da tam Fabris'in yaşamı bir pamuk ipliğine bağlı göründüğü bir anda kaleden uzaklaşmak olacaktı. Çünkü pek yakında idam edileceğinin söylentileri yeniden kentte ve sarayda dolaşmadan geçen tek bir ay yoktu. Ne kadar ince eleyip sık dokunduysa da genç kız bu tehlikeyi göze almaya bir türlü karar veremedi. Hem tam onun yaşamının üzerine titrerken başına bir şey gelecek diye korkarken Fabris'ten ayrılmak. Bu Clelia'nın gözünde kötülüklerin en büyüğüydü. Hiç değilse hemen yakında bulunanıydı. Fabris'ten uzaklaşmadığı halde gönlünün mutluluğa kavuşma olasılığının bulunmamasından değildi bu. Düşes'in Fabris'i sevdiğine inanıyordu. Bu nedenle de öldürücü bir kıskançlık ruhunu kemiriyordu. Clelia herkesin hayran olduğu bu kadının üstünlüklerini düşünüyordu sık sık. Genç kızın Fabris'e karşı kendini zorladığı sakınım, herhangi bir boşboğazlıkla karşılaşma korkusuyla onun içine kapattığı o işaretlerin dili. İşte bunların hepsi genç adamın Düşes'e karşı davranışı konusunda herhangi bir aydınlanmaya ulaşmasının yollarını engellemek için bir araya gelmişe benziyordu. Böylece her gün Fabris'in gönlünde bir rakibesi olmasının korkunç bahtsızlığını daha yakıcı bir biçimde hissediyordu. Ve her günde o gönülde olup bitenler konusunda bütün gerçeği söyleme fırsatını genç adama verme tehlikesiyle karşılaşmaya daha az cesaret ediyordu. Ne var ki gene de onun gerçek duygularını itiraf edişini dinlemek ne büyük bir zevkti. Yaşamını zehir eden korkunç kuşkuları aydınlatabilmek Clelia için ne büyük bir mutluluktu. Fabris uçarıydı. Napoli'de kolayca sevgili değiştirme ününe kavuşmuştu. Gelirli rahibe olduğu ve saraya gidip gelmeye başladığı zamandan beri Clelia bir küçük hanım rolünün kendisini zorladığı bütün ihtiyata karşın hiç kimseye bir şey sormadan ama dikkatle dinleyerek birbiri peşinden kendisiyle evlenmek isteyen genç erkeklerin edindikleri ünü öğrenmeyi başarmıştı. İşte bunların hepsiyle karşılaştırılınca Fabris gönül ilişkilerinden uçarı olarak tanınanıydı. Fabris şimdi cezaevindeydi, canı sıkılıyordu. Konuşabildiği tek kadına kur yapıyordu. Bundan daha basit ne olabilirdi? Hatta bundan daha sıradan ne olabilirdi ki? İşte Clelia'yı asıl üzen de buydu. Hadi diyelim ki tam bir itirafla Fabris'in artık Düşes'i sevmediğini öğrendi. Onun sözlerine nasıl güvenebilirdi? Sözlerinin içtenliğine inansa bile duygularının sürekliliğine nasıl güvenebilirdi? En sonunda da yüreğini büsbütün umutsuzluğa sürüklemek için şunu da unutmamalıydı. Fabris, rahiplik mesleğine bir hayli yol almamış mıydı? Ebedi ant içmenin arifesinde bulunmuyor muydu? Onu bu tür yaşamda en yüksek orunlar beklemiyor muydu? Zavallı Clelia kendi kendine, eğer en küçük bir sağduyum kaldıysa diyordu, kaçıp gitmem gerekmez miydi? Beni çok uzakta bulunan bir manastırı kapatması için babama rica etmem gerekmez miydi? İşte işin asıl kötü yanı da benim davranışımı yönlendiren kaleden uzaklaştırılıp bir manastıra kapatılma korkusu ya. Beni belli etmeme zorunda bırakan, Crescense Markisi'nin herkesin içinde gösterdiği özen ve ilgiyi kabul eder görünmenin iğrenç ve onur kırıcı yalanına beni zorlayan da işte bu korkudur. Clelia'nın yaratılışı aslında son derece makuldü. Bütün ömründe bir tek düşüncesiz girişimi olmamıştı. Bu olayda ise davranışı düşüncesizliğinin doruğuna ulaşmıştı. Ne kadar acı çektiğini varın siz hesaplayın artık. Clelia'nın hiçbir umuda kapılmadığı oranda da bu acılar daha da yürek paralayıcıydı. Sarayın en güzel kadını tarafından çılgınlar gibi sevilen bir erkeğe bağlanıyordu. Bu öyle bir kadındı ki unvan olarak kendisinden, Clelia'dan kat kat üstündü. O erkek özgür olsa bile ciddi bir ilişki kuramazdı. Oysa kendisinin çok iyi hissettiği gibi ömründe sadece bir tek bağlantısı olabilirdi. İşte böylece Clelia yüreği en korkunç vicdan azaplarıyla parçalanarak her gün kuşhaneye geliyordu. Elinde değilmiş gibi oraya sürükleniyordu. Kaygısı konu değiştirip daha az acımasız oluyordu. Birkaç dakika için vicdan azapları yok oluyordu. Fabris'in penceresini gizleyen koskocaman pancurda kendi eliyle yaptığı o bir çeşit vasistası açabileceği anları Clelia anlatılamaz yürek çarpıntılarıyla gözlüyordu. Çoğu zaman zindancı Grillo'nun odasında olması Fabris'in arkadaşlarıyla işaretler aracılığıyla görüşmesine engel oluyordu. Bir gece saat 11 sularında Fabris kalede çok garip nitelikte bir takım gürültüler işitti. Gecenin karanlığında pencerenin üzerine yatıp başını vasistasından dışarı uzatarak 300 basamaklı adı verilen büyük merdivenden gelen oldukça şiddetli gürültüleri ayırt edebildi. Bu merdiven yuvarlak kulenin içindeki birinci avludan, üzerine müdürün sarayıyla şimdi kendi bulunduğu Farnese cezaevinin inşa edildiği taştan gezinti yerine ulaşıyordu. Bu merdiven yükselirken ortalarında 180 basamaklık bir yerde geniş bir avlunun güney yanından kuzey yanına geçiyordu. Orada çok hafif ve daracık bir demir köprü bulunuyordu. Bunun da tam ortasında bir kapıcı yerleştirilmişti. Nöbetçi her 6 saatte bir değişiyordu. Bu adam koruduğu ve müdürün sarayıyla Farnese Kulesi'ne ulaşılabilen tek geçit olan köprüden geçilebilmesi için ayağa kalkıp gövdesini iyice içeri çekmek zorundaydı. Bu demir köprüyü avluya 100 ayaktan fazla bir derinliğe devirmek için anahtarı müdürde bulunan bir yayı 2 kez çevirmek yeterliydi. Bu basit önlem alındıktan sonra bütün kulede başka merdiven bulunmadığından ve bir başçavuş her akşam gece yarısı yatak odasından geçilerek gidilen bir çalışma odasındaki müdüre bütün kuyuların iplerini getirdiğinden general sarayında tamamıyla erişilmez bir durumda kalıyordu. Aynı şekilde herhangi bir kimsenin Farnese Kulesi'ne girmesi de olanaksızlaşıyordu. Farbis kaleye girdiği gün bunu çabucak ayrımsamıştı. Bütün zindancılar gibi hapishanesini övmekten pek hoşlanan Grillo da zaten bunu defalarca kendisine anlatmıştı. Böylece Farbis'in kaçmak için en küçük bir umudu bile yoktu. Bununla birlikte genç adam rahip Blanes'in bir özdeyişini hiç aklından çıkarmıyordu. Aşık, kocanın karısını evde tutmayı düşündüğünden daha da sık sevgilisine ulaşmayı düşünür. Tutuklu, zindancının kapıyı kilitlemeyi düşündüğünden daha sık kaçmayı düşünür. Demek ki engeller her ne olursa olsun aşıkla tutuklu başarıya ulaşmak zorundadırlar. Farbis o akşam vaktiyle Dalmaçyalı bir tutsağın bekçiyi köprüden avluya yuvarlayarak kaçmayı başardığı için Tutsak Köprüsü adı verilen köprünün üzerinden çok büyük bir insan kalabalığının geçtiğini açık seçik işitiyordu. Buradan birini kaçırmaya geliyorlar, belki de beni asılmaya götürecekler. Her ne olursa olsun burada bir kargaşalık çıkabilir, bundan yararlanmaya bakmalı. Farbis hemen silahlarını almıştı. Gizlediği yerlerin kimilerinden altınlarını çıkarırken ansızın duruverdi. İnsanoğlu gülünç bir hayvandır diye haykırdı. Bunu kabul etmemiz gerek. Görülmeyen birisi şu benim hazırlıklarıma tanık olsa ne derdi? Yani ben şimdi kaçmak mı istiyorum? Parma'ya döndüğümün ertesi günü benim halim nice olurdu. Yeniden Clelia'nın yanına dönmek için elimden gelen her şeyi yapmaz mıydım? Eğer bir kargaşalık çıkarsa müdürün sarayına süzülmek için bundan yararlanalım. Kim bilir, belki de Clelia ile konuşabilirim. Belki de bu kargaşalıktan yararlanıp onun elini öpebilirim. Yaratılıştan çok güvensiz, o oranda da kendini beğenmiş bir insan olan General Conti sarayını tam 5 nöbetçiyle koruyordu. Bunların her biri bir köşedeydi. Beşincisi de giriş kapısında bulunuyordu. Ama bereket versin ki gece zifiri karanlıktı. Farbis parmaklarının ucuna basarak gidip zindancı Grillo ile köpeğinin ne yaptığını denetledi. Zindancı 4 halatla asılan, çevresi de kaba bir ağla çevrilen bir sır postunun içinde derin bir uykuya dalmıştı. Köpek Fox gözlerini açtı, ayağa kalktı, sürtünmek için usul usul Farbis'e yaklaştı. Tutuklumuz tahta kulübesine giden 6 basamağa hafif adımlarla çıktı. Farnese Kulesi'nin dibindeki hem de tam kapının önünde gürültü kulakları öyle sağırıcı bir boyuta ulaşmıştı ki Farbis Grillo'nun uyanabileceğini düşündü. Bütün silahlarını alan, eleme geçmeye hazır olan genç adam bu gece kendisini büyük serüvenlerin beklediğini sanıyordu. Ama tam bu sırada ansızın dünyanın en güzel senfonisinin başladığını işitti. General ile kızına bir gece konseri veriyorlardı.